Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın telefon konuğumuz olacak. Sakinleştirici, rahatlatıcı ve iyi bir uyku almaya, iyi bir uyku uyumaya yardımcı olabilecek bitkileri konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde ise Çalışanların Dünyası köşemizde yayınımız sürecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikte olacak. E-Devlet kapısında hizmet vermeye başlayan Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmet'ini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Başımıza gelenlerin sebebi benim. Ne kadar zor buldum seni, nasıl kaybettim. Sensiz olmak fikri bile uyutmaz beni. Kapıyı çarpıp çıkınca dönemem geri. Elimde olsaydı o günlere dönmek, takvimlerin yapraklarını yırtardım tek tek. Elimde olsaydı o günlere dönmek, takvimlerin yapraklarını yırtardım tek tek. Beni benden alıp giden geceler. Yokluğunda kurulmayan cümlelerdeyim. Ne acıya ne de aşka dayanır kalbim. Senden sonra işte ben bu hallerdeyim. Elimde olsaydı o günlere yapraklarını yırtardım tek tek. takvimlerini, yapraklarını yırtardım tek tek. Elimde olsaydı o günlere dönmek. Takvimlerini, yapraklarını yırtardım tek tek. Elimde olsaydı.
Sağlıcakla.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Sağlıcakla köşemizde yayınımız sürüyor. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın telefon konuğumuz. Sayın Yalçın, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün aslında bitkileri konuşacağız ama bitkilerin şöyle bizi biraz sakinleştiren, şöyle uykuya dalmamızı kolaylaştıran yönlerini size sormak istiyoruz. Çünkü özellikle stres kaynaklarını düşündüğümüzde hayatımızda o kadar çok stres kaynağı var ki, hani hayatımızdan bir türlü atamıyoruz, yakamızı bırakmıyor. Tabii buna bir de pandemi döneminde iyice bozulan uyku düzenimiz de eklendi. Sabah kalkış saatlerimiz, akşam yatma saatlerimiz belki değişti. Toparlanmaya çalışıyoruz ama belki bitkiler bu konuda bize yardımcı olabilir. Nasıl yardımcı olabilir? Sizden dinlemek istiyoruz hocam.
Tekrar merhaba. Çok haklısınız. Gerçekten hani bu dönem stres açısından toplum olarak da hani dünya, bütün dünyadaki insanlar aslında hepimiz çok olumsuz etkilendik. Evet. O yüzden kendimizi bir şekilde korumaya çabalıyoruz. Acaba nasıl rahatlatabiliriz kendimizi? Bunların yolunu bulmaya çalışıyoruz. Biraz da kendi kendimize yapmaya da çalıştık bunları. Tabii evet. Bunların hepsi doğru anlamda değil, bazen çok yanlış uygulamalar evet. da yapıldı, yapılabiliyor hala da. O yüzden aslında bir taraftan çok dikkatli olmamız gereken bir dönem.
Evet.
Ben şimdi sakinleştiren bitkilerden bahsedecek olunca ilk sarı kantarondan başlamak istiyorum. Çünkü sarı kantaron çok duyuluyor, çok biliniyor ama yanlış... Lar da var sarı kantaronla ilgili.
Kullanımında var değil mi yanlışlar hocam?
Evet. Kullanımıyla ilgili de hatalar olabiliyor. İşte doğru bitkiyi kullanmayla ilgili de hatalar olabiliyor. Çünkü bizde hep şöyle bir anlayış var. İşte benim teyzem, annem, halam veya ben kendim hiperikum, ben bu işte sarı kantaronu toplayabilirim. Doğadan topladım. Gayet böyle
doğal, organik.
Hiç ilacı yok evet. bunda. Hiç kimyasal yok. Çok faydalı. Bir kere böyle bir anlayışla yaklaşırsak işler en baştan sıkıntıya girmiş oluyor. Şimdi sarı kantaron bitkisi bir kere hipericum perforatum dediğimiz bir bitki. Yani bu Latince tanımlamaları biz neden önemsiyoruz? Çünkü kantaron dediğimizde Türkiye'de işte kırmızı kantaron diye bilinen bir bitki de var. O tamamen farklı bir bitki. Hı hı. Mavi kantaron diye var. O da farklı bir bitki. Bir de sarı kantaron dediğimiz bu hipericum perforatum bitkisi var. Ama bunlar böyle işte at soyad gibi hem cins ismi var hem tür ismi var. Bu bizim için şu sebeple önemli. Hiperik kum olduğu zaman, sarı kantaron olduğu zaman konu, dünyada bunun 500'e yakın türü var. Bizim ülkemizde ise 100'e yakın türü doğal olarak bulunuyor. Hı hı. Öyle olduğunu düşününce acaba kim bunun hangi türünü topluyor ve ondan sonra ben bunun çayını yaptım, çok doğal, ben bundan da fayda göreceğim diye kullanıyor.
Hocam sözünüzü kestim. Geçtiğimiz hafta da değerli hocamızla konuşurken lavanta konusu açıldı. Lavanta da özellikle İngiliz lavantasından bahsetti. Örneğin aromatik suları konuşuyorduk. Ben dedim ki hani İngiliz lavantası neden hani İngiliz kelimesini başına koyuyoruz? Hani lavanta desek olmuyor mu? Ya da bu İngiltere'de yetişen bir lavanta da biz o yüzden mi bu isimle adlandırıyoruz? Hani şimdi sizin az önce anlattığınızı o da söyledi. Çünkü o şekilde isim bulmuş literatürde. Ve böyle adlandırılıyor. Ama her lavanta İngiliz lavantası değil ve İngiliz lavantası İngiltere'de yetişiyor değil. Hani Türkiye'de yetişen bir İngiliz lavantası türü. Tıpkı onun gibi aslında bu anlamda dinleyicilerimizin çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Öyle ben gittim dağdan topladım mis gibi organik değil. Hepsi sizin de ifade ettiğiniz gibi. Buyurun hocam, lütfen devam edin.
Şimdi sarı kantaron olduğu zaman sarı kantaronun aslında bilinen iki kullanılışı var. Bir, sarı kantaron yağı kullanılıyor. Ondan da bahsedeceğim. Evet. Bir diğeri de sarı kantaron işte çayı veya bazen ekstreleri kullanılıyor ki bu ekstrelerinin aslında farmasötik dozaj formda satılanları var. Zaten işte Avrupa'da doktorların reçete ettiği şekilleri var. Onlar da çok yaygın bir şekilde kullanılıyor sakinleştirmeye yardımcı olarak. Kullanılan kısım, bu sakinleştirici olarak kullanılan kısım bir kere toprak üstü kısımları. Hani kökü falan değil, toprak üstü kısımları. Eğer çayı yapılıyorsa ne yapılıyor? Bu kurutulmuş, ufalanmış bitki kısmı üstüne hani kaynar su ekleyip demleniyor. Aslında.
Yoksa suda kaynatılmıyor değil mi? Suda fokur fokur kaynatılmıyor. Evet.
Kaynatılmıyor. Ondan sonra tüketiliyor. Ekstreler ise biraz daha farklı onların hazırlanması. Bazen işte etanolle, farklı etanollü su ile ekstre ediliyor. Onlar birazcık daha yoğun oluyor. Ve o içindeki etanolü uçurulup böyle kuru toz bir materyal haline geliyor. Farmasötik dozaj formları içinde de çoğunlukla aslında hani çay dışındaki farmasötik dozaj formları içinde de çoğunlukla bunlar var. Ama söylediğim gibi hani içinde kimyasal yok anlayışını tamamen bu bitkilerden fayda görmek için eğer kullanıyorsak o anlayıştan, hatta gıda olarak kullanırken de bu şekilde o anlayışı mutlaka ve mutlaka silmemiz gerekiyor. Mesela sarı kantaron kullanırken kanın pıhtılaşmasını önleyen bir takım ilaçlar kullanılıyor biliyorsunuz. Bu ilaçların düzeylerini düşürüyor, etkisini azaltıyor. Veya doğum kontrol ilaçlarıyla birlikte olduğunda etkileşebiliyor. Kişinin depresyon için kullandığı başka ilaçlar varsa onların etkisini değiştirebiliyor. Bazen eğer mesela bir organ nakli yapılmış kişi ise siklosporin düzeyini düşürdüğü için hani organ reddine kadar gidebilen bir takım etkiler olabiliyor.
Evet, yani bitki deyip geçmemek lazım. Ben topladım, çok faydalı, organik, öyle bir şey değil. Peki nasıl bilecekler? Her topladıkları bitkiyi örneğin laboratuvara götürme şansları yok. Ne yapabilir örneğin toplama işlemine giren dinleyicilerimiz varsa, ne önerirsiniz?
Bir kere özellikle kantaronu toplamayacaklar. Çünkü ben kendi adıma sonuçta bu konuyla ilgili eğitim de almış olmamıza rağmen ben sarı kantaron konusunda uzman olmadığım için ben doğada gördüğüm sarı kantaronun hiperikum perforatum olduğundan zor emin olurum. Evet. Yani 400 söylediğim gibi hani dünyada 500'e yakın tür var. Türkiye'de 100 kadar türü var. Zaten sarı kantaronlarda bir taraftan şöyle bir konu da var. 10-15 tane bu endemik olan, yani sadece Türkiye'de yetişen sarı kantaronlarda aslında tehlike altında. Hmm. O yüzden bu tehlike altındaki türler listesinde. Hani bir taraftan aslında bunları kontrolsüzce toplamak
o türün yok olmasına, tabii türün yok olmasına neden olabilir.
Evet, türün yok olmasına sebep olabilir. O yüzden de kesinlikle uygun değil. O yüzden aslında bu tip bitkiler Türkiye'de de artık bu şekilde kültür yapılıyor. Hani kültürü yapılan tür tohumdan itibaren aslında hangi türe ait tohum olduğu belli. Ondan sonra iyi tarım uygulamalarıyla üretilen türler olduğu için ve onların üzerinden de bir takım farmakope dediğimiz bizim kaynak kitaplar var. Bu farmakopelerde hangi standartları taşıması gerektiği, hani içindeki kimyasalı hangi oranda taşıması gerektiği belirtilen kitaplar var. Oradaki standartlara uygun olması lazım ki biz bunu kullandığımızda eğer herhangi bir biyolojik etki bekliyorsak o zaman o etkiyi bekleyebilelim. Yoksa sadece tadından hoşlandığımız için keyfi olarak kullanıyor olabiliriz. Ama söylediğim gibi o şekilde kullanımlarda bile yine de bu etkileşim konularına dikkat etmek lazım. Evet. Bir eczacıya mutlaka ve danışmak lazım.
Aktarlardan alınanlar her zaman kültür bitkisi midir?
Emin değilim.
Hani ben aktara gittim, oradan bana sarı kantoron önerdiler, çok stresliyim, biraz şu bana antidepresan etkisi yaratsın, ben bu sarı kantoronu bana kullan dedi aktar, ben bunu kullanayım mı diye yola çıkabilir miyiz?
Ben yanında sertifikalarını görürsem, anladım. Şurada üretildi, üzerinde şu tip analizler yapıldı, içindeki işte etkili bileşikleri şu oranlarda taşıyor, analizlerini gördüğüm zaman inanırım.
Evet, evet, çok haklısınız. Yani bitki deyip geçmeyin diye boşuna demiyoruz değerli hocam. Buyurun lütfen devam edin.
Kesinlikle. Sarı kantoronu kullanırken eğer hani bu şekilde kullanan kişiler varsa kullandığı süreye de dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Hani 4 ila 6 haftadan daha fazla kullanılması önerilmez.
Bu 4-6 hafta kantoronu her gün kullanım için mi? Her öğün
evet,
için mi?
Evet, düzenli olarak kullanılıyor ise.
Nasıl kullanılacak örneğin? Hani onu da öğrenmiş olalım.
Eğer mesela bu standartlardaki çay kullanılıyor ise taze hazırlanan çay günde 3 kez kadar kullanılabiliyor. Eğer ama işte uyku için değil aslında uyku vermez sarı kantoron ama
hani yatıştırır.
Biraz yatıştırsın diye kullanılması düşünülüyorsa işte yatmadan bir saat önce 45 dakika önce civarı kullanılması kaynak kitaplarda önerilir. Ama söylediğim gibi mutlaka hem doktor hem eczacı bilgisi içinde kullanılması lazım.
Peki daha hocam. Yüksek doz... Özür dilerim. 4-6 hafta dediniz ya, ben kullandım 4 hafta ya da 6 hafta. 6 hafta sonra kestim. Kestikten sonra o tekrar stresimin arttığını ve tekrar kullanma ihtiyacı duydum. O arada bekleme süresi ne kadar olmalı?
Şöyle aslında şimdi bütün tıbbi bitkilerde kullanım sırasında şikayetler devam eder veya belirtiler kötüleşirse mutlaka hekime bu konuda bilgi verilmesi lazım.
Evet.
Öncelikle.
Çok haklısınız.
Yani ondan sonra hekim kontrolünde ve eczacı danışmanlığında yine bunlar tekrar kullanılması gerekiyorsa kullanılabilirler. Ancak sarı kantaron söz konusu olduğunda kısa süre kullanıp kesildiğinde yaptığı diğer ilaçlarla etkileşimlerle uzun süre kullanılıp kesildiğindeki etkileşimler birbirine göre farklar gösteriyor. O da ayrı bir konu. O konuda da dikkatli olmak gerekiyor.
Evet, bizim bu söylediklerimiz aslında ilaç kullanmayanlar için, öyle değil mi? Bu 4-6 haftalık süre herhangi bir ilaçla etkileşime girmediğinden emin olduktan sonra bu süreyi kullanmamız gerekiyor.
Bir de şimdi sarı kantaron diyoruz hep, bir de sarı kantaron yağı diyoruz. sarı kantaron yağı aslında bizim maserat dediğimiz şey. Yağlı maserattır sarı kantaron yağı. Hani çoğunlukla şöyle bir algı var. Bu acaba sarı kantaron bitkisi işte sıkılıp yağı mı çıkarılıyor? Hı hı. Veya distilleniyor mu bir uçucu yağ eldesi gibi? O şekilde değil. Konu sarı kantaron olunca yağlı maseratı hazırlanıyor. Yağlı maserat ise hani bu bitkilerin parçalandıktan sonra bir sabit yağ dediğimiz zeytinyağı gibi işte Hindistan cevizi yağı gibi sabit bir yağ içinde belirli bir süre bazen güneşte ki sarı kantaron yağının güneşte bekletilerek hazırlanır. Hani bu şekilde hazırlanan yağlarıdır. Yani aslında bitkinin kendi yağı değil ama o içindeki bir takım bu bileşikler, bileşenler, hani kimyasallar o yağın içine geçerler. Sarı kantaronda ise bitkinin taze tomurcuk ve çiçeklerini içeren toprak üstü kısımları zeytinyağı içinde bekletilir. Ve böyle bir yağlı karışım elde edilir. Ve bu yağ aslında kırmızıdır. Yağın rengi kırmızıya dönene kadar zaten güneş ışığına maruz bırakılması lazım. Hı hı. Daha sonra süzülerek kullanılır bu yağ. Çoğunlukla işte yanıklarda veya işte yara izlerinde bazen de halk arasında da bunun eklem romatizmalarında da böyle işte eklemlere sürülüp bir taraftan da masaj yapılarak kullanılmışları da vardır. Yağ kırmızı olmakla birlikte söylediğim gibi ama sarı kantaron yağı da. Evet. Hani kırmızı kantaronla karışmasın. İşte bu da çok karıştırılıyor. Doğru. Buna dikkat etmek lazım.
Hocam hep hani hazırlama ve oluşum aşamasından bahsettiniz ama ben tabii hani bu konuda hiç daha önce bitkilerde çalışmamış biri olarak sarı kantaronla ulaştım diyelim. Aktar'dan Türk Standartları Enstitüsü'nün aldım.
Ve Aktar'dan diye söylemeyelim yine de.
Yine de demeyelim. Peki nereden edinebilirim?
Yani şöyle aslında tabii tıbbi bitkilere yurt dışında Avrupa'da eczanelerden ulaşılıyor. Özellikle çay hazırlamak için kullanılan bitkilere eczanelerden ulaşım var. Tıbbi çay hazırlamak için olan bitkilere. Bizim de aslında Sağlık Bakanlığı'nda şimdi tıbbi çaylarla ilgili bir takım yönetmelik hazırlıklarının olduğunu biliyorum. O yüzden o yönetmelik çıktıktan sonra biraz daha rahat bir şekilde.
Ama şu anda edinebileceğimiz bir yer yok o zaman. Doğru mu anladım hocam?
Bir takım aslında evet bazı üniversitelerin tıbbi bitki yetiştiren yüksek okulları var. Hı hı. Hani oralardan edinilebilir veya bazı işte özel çiftlikler var. Oralardan elde edilebilir ama bütün bunlar da eczacıya danışılarak yapılabilir.
O zaman aktar sözcüğümü ben geri alıyorum. o yönetmeliklerin çıkmasını bekleyelim sevgili dinleyiciler. Bir hataya bir hani iyi bir şey yapmaya çalışırken olumsuzluklara yol açılmasın diye çok inceleyip sık dokuyor değerli hocamız. O anlamda dikkatinizi bir kez daha çekmek istiyoruz. Yönetmelikler çıktıktan sonra edinebileceğiniz Sağlık Bakanlığı'nın o hocamızın bahsettiği ya da üniversitelerin belli yerlerinden edindikten sonra hocamız anlattı ama belki yinelemek ister. Çay yapmak ve içmek istiyorsak 4-6 hafta kullanmak istiyorsak da demleme usulüyle kullanıyoruz ama yağını evde yapamayız anladığım kadarıyla.
Yağını şöyle eğer doğru tür bitkiye ulaştıktan sonra aslında maserat hazırlamak biraz daha kolay.
Evet. Hani güneşte bekletme anlamında.
Evde mümkün değil ama yağını hazırlayabilirsiniz ama doğru bitki olması şart. Onu unutmamak lazım. Evet
hocam bir tek sarı kantaron mudur bizi sakinleştiren böyle birkaç bitki daha var mıdır ya da evde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz hani bu kadar tehlike içermeyen bitkilerimiz de var mı?
Yani şöyle ben şimdi tehlikeli kısımlarını da hani faydalı kısımlarını da söylemeye çalışıyorum.
Tabii,
hani mümkün
tabii.
olduğu kadar toplum sağlığını korumaktır bizim görevimiz. O yüzden onları belirtmek istiyorum. Yoksa ben şu hastalığa işte şu duruma siz evinize şunu hazırlayın, bununla çok güzel iyi gelirsiniz, her derde de çare olur. Bu tarz söylemler çok uygun olmuyor. Ama şey konusunda da biraz önce şimdi hani aktarlardan edinmeyelim dedim ama mesela gıda olarak kullanılan bir takım bitkiler de var. Birçok işte baharatlar var mesela. İşte onların aktarlardan temininde herhangi bir sıkıntı yok. Onu da ayrıca belirtmek istedim.
Evet, birkaç şimdi, çay ismi hep internette çok okuyoruz. Papatya çayı, Melisa çayı, rezene çayı.
Evet. İşte,
bunlar yine sakinleştirici etkisi olduğunu bildiğimiz ürünler. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
Melisa çayı şimdi oğul otu yaprağıdır. Melisa'nın aslında hani Türkçe ismi oğul otu. Bir taraftan aslında limon kokusu vardır içinde. O yüzden limon kokusunu vermek için bazen farklı bitkilerle katıştırılabiliyor. Veya işte, yalancı melisa denen bir başka bir bitki var. Veya işte kedi nanesi var. Bir de dağ çayı var. Bunlar melisayla karıştırılabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Hı hı. Bazı işte test çalışmaları yapılmıştı daha önce. Sanırım Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasi Botanik Anabilim Dalı'ndan bu tip bir çalışma yapmışlardı. Hı hı. Hani birçok aktardan bu melisa olarak satılan bitkileri toplamışlardı ve bunların birçoğunda da farklı bitkiler
karışım gördüler. Evet.
Evet, evet. Bu şekilde hani söylediğim gibi hani botanik tanımlamasını mutlaka doğru bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Ama oğul otu sakinleştirici olarak ve uykusuzlukta işte bazen hafif mide şikayetleri aslında karın ağrısında da kullanılır. Yine çayı kullanılıyor olabilir. Günde 2-3 kez bu toprak üstü kısmının yapraklarının daha doğrusu çayı hazırlanabilir. Ve yine demleme usulü ve taze hazırlanıp kullanılması önerilir. O da yine günde işte 3 keze kadar kullanılıyor olabilir.
Evet, yeşil çayı da çok duyarız. Sanki her derde deva yeşil çay diye çok duyarız ama var mıdır hocam onun da böyle dikkat etmemiz gereken noktaları?
Ya yeşil çayda şöyle, yeşil çay çayda sakinleştirici özellik vardır ama o çok bir taraftan düşüktür ve özellikle biz uykuya dalmaktan bahsediyorsak yeşil çay bir kere bizim bildiğimiz siyah çayla aynı bitki. Hmm. Sadece farklı şekilde hazırlanıyor. Yani kurutulurken işte siyah çayda olan bir fermentasyon kısmı yeşil çayda olmadığı için yeşil olarak kalıyor. Hmm. Yani o yüzden hani çayda olan kafein yeşil çayda da var. Öyle olduğu için hani sakinleştirici özelliği bu diğerlerine göre daha düşük diye söyleyebiliriz. Ama tabii ki çok faydalı. Neden faydalı? Çünkü içinde işte fenolik bileşiklerce çok zengin, flavonoidler dediğimiz bizim antioksidan özellikleri çok yüksek olan bileşiklerce zengin. Hı hı. Böyle olduğu için son derece sağlıklı bir çay ama çok yüksek oranda tüketilmemesi lazım.
Evet, her şeyde olduğu gibi fazlası zarar.
Evet, hani 3-4 kupaya ulaşıldığı zaman 3-4 kupadan daha fazla tüketilir ise karaciğer üzerinde birazcık zararlı etkileri olabilir. Ona dikkat etmek evet. lazım ama hani yeşil çayı bu gruba, sakinleştirici gruba çok fazla bir aslında koymuyoruz. Ama
çayı,
papatyayı
koyuyoruz.
Evet, papatyayı koyabiliriz ama papatyada da yine ben uyaracağım çünkü tıbbi papatya çiçeğinden hazırlanmış çayları biz bu amaçla kullanabiliriz. Hı hı.
Öyle dışarıdan topladığımız papatyaları suyun içine koyup demlediğimizde
kesinlikle kesinlikle önermem. Çünkü evet. papatyaya çok benzeyen birkaç tane bitki evet. var. O bitkileri yan yana koysak imkanı
etkileşimde
yok.
Ayırt
edemezsiniz. Ve onların içinde çok farklı bileşikler var. Çok değişik etkileri olabilir. Tıbbi papatya papatya özellikle bence en tehlikelilerden birisi.
Evet, yani evet.
Mutlaka kültürü yapıldığından emin olunması lazım.
Hocam özellikle soruyorum hani müsaadenizle, affınıza sığınarak.
Tabii
çünkü hani ben de hiç bilmediğim bir konu ve ilk defa hani sizin de bu konuyu konuşurken aklıma hemen papatya deyince, aa ne güzel, bizim bahçede de var. Onlardan toplayayım şöyle evde güzelce çayını hazırlayayım da içeyim gibi düşünüyor olabilir benim gibi bazı dinleyicilerimiz. Hani bunun
evet.
Ayrımına varmak için özellikle size defaten sormaya çalışıyorum.
Evet, tabii ki. Yani familya olarak çoğunlukla aynı familya oluyorlar ama bambaşka cinste, bambaşka türde bitkiler papatya olarak verilebiliyor yanlışlıkla. Ben kendi adıma o yüzden herhangi bir yerde işte açık papatya çayı tüketmekten,
evet,
bazen şöyle bir bakıyorum çiçeklerini görüyorsam, acaba diyorum
o mu
gerçek
acaba
papatya mı da değil midir diye biraz bakmaya, görmeye çalışıyorum.
Hocam peki marketlerde satılan, hani böyle kutu içinde satılan, o ismi üzerinde işte papatya yazan, ada çayı yazan, ıhlamur yazan ya da işte melisa yazan, onların hepsi bu bizim tıbbi bitki kapsamına girer mi? Yani onları rahatlıkla içebilir miyiz?
Şöyle, ben onların kültür yapıldığını düşünüyorum. Sonuçta çok büyük miktarlarda üretildiği için hiçbir marka, hiçbir üretici herhalde doğaya gidip işte bugün papatya çayı yapacağız, o yüzden papatya toplayalım gibi olmuyordur. Onların çok büyük çoğunluğu kültür yapılan bitkilerden hazırlanıyordur diye düşünüyorum.
Evet. Değerli hocam, sizinle olan bölümümüzün sonuna geldik. Son cümlelerinizi almak isteriz. Neler söylersiniz?
Şunu söyleyebilirim, papatyayı tıbbi papatya olduğundan eminsek biraz daha güvenle kullanabiliriz. Akşam yatmadan işte 45 dakika kadar önce içersek şöyle bir hem spazm giderir, ödem şişlik giderir ama hafif yatıştırıcı etkisi de vardır. O yüzden kullanılabilir. Hem de işte antiseptik özelliği nedeniyle bu dönemde işte boğaz ağrıları başlıyor, soğuk algınlığı başlıyor.
Evet.
O yüzden daha rahat, çok amaçlı kullanıma daha uygun diye söyleyebilirim. Benim söylemek istediğim, lütfen kendinize çok fazla güvenmeyelim bu bitkileri tanıma konusunda. Mümkün olduğu kadar kültürü yapılan bitkileri tüketmeye çalışalım. Gıda olarak tüketirken de aynı şekilde. Ve hani bitkisel, doğal, içinde kimyasal yok anlayışından
lazım,
uzaklaşalım.
Evet.
Çünkü içinde o kadar çok kimyasal var ki, bir
ki
değil, yüzlerce kimyasal var ve onlar olmasa zaten o etkileri göstermezler. Onu
değil
unutmayalım.
Mi? Yani kesinlikle organik, içinde hiçbir yan etki barındırmayan bitki, öyle bir şey zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi söz konusu olamaz. Çünkü zaten o içinde barındırdığı maddeler o etkiyi insan bünyesine katkı sağlamak üzere sunulmuş. Değerli
evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden sağlıcakla köşemizde devam edeceğiz. Sesinize soluğunuza sağlık. Görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın telefon konuğumuzdu sağlıcakla köşemizde. Sakinleştirici, rahatlatıcı ve iyi bir uyku uyumaya yardımcı olabilecek bitkileri konuştuk. Bitki çayları üzerine sohbet ettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan devam ediyor.
Aman ışıl ışıl, tam yerinde yıldızlar şık. define. Sönüp giden senden mi izleyin? İçimde bir tebessüm ah kıpır kıpır. İşliyor ya kalbime tıkır tıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine. Sönüp giden senden mi izleyin? Ne aşklar yönüydü bu sahip, ne fırtınalara şahit. Vazgeçmişken çıktın karanlıktan.
Çalışanların Dünyası.
Güne Bakan'da Çalışanların Dünyası köşemizde yayınımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Zengin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. E-Devlet kapısında çalışma hayatım bütünleşik hizmeti devreye girdi. Bugün değerli konuğumuzla bu hizmeti konuşacağız. Sayın Zengin, neden bütünleşik deniyor? Neleri barındırıyor içinde? Hani önceden vardı, sonra üzerine eklemeler oldu, bütünleştirildi ve yenilendi mi? Yoksa ilk defa mı sunuluyor? Detayları sizden alalım.
Biliyorsunuz E-Devlet'te özellikle birçok hizmeti vatandaşlarımız alıyor. Bunlara ilişkin hizmetlerden biri de yine çalışma hayatına ilişkin hizmetlerdi. Burada kişilerin ne zaman emekli olacağı, işte ne kadar primlerinin olduğu gibi hizmetleri buradan görebiliyorlardı. Hı hı. Bu yeni yapılan sistemde birçok hizmet çalışma hayatın başlığı altında görülecek. Bunlar hem emeklilere ilişkin hizmetler, hem aktif olarak çalışanların, bunlardan iş arayanların gibi birçok hizmet bütünleşik bir çatı altında artık E-Devlet kapısından vatandaşlarımıza hizmet olarak sunulacak. Bu son derece önemli çünkü ayrı ayrı butonlardan ya da bakanlıklardan alınan hizmetler tek çatı altında birleştirilmiş oldu. Burada çalışma hayatın bütünleşik hizmet çalışmasında Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yine Ticaret Bakanlığı, YÖK, Mesleki Yeterlik Kurumu, İşkur ve SGK hizmetleri tek çatı altında tabir caizse birleştirilmiş oldu.
O yüzden bütünleşik kavramı belki girdi hayatımıza. Ne gibi kolaylıklar sağlayacak peki bu çatı altında toplanma işlemi?
Burada şunu söyleyebiliriz. Yani örneğin çalışanlara ne tür kolaylık sağlayacak? İş arayanlara ne tür kolaylık sağlayacak? Emeklilere ne tür kolaylık sağlayacak? Ya da bu çatı altında toplanan sağlık modülünün çalışanlara ne tür katkısı olacak diye sorduğumuzda, örneğin çalışanlar artık bu çalışma modülünden işte hangi statüde çalışırsa çalışsın, yani ister işçi, ister memur, ister bağkurlu, yani bağımsız esnaf sanatkar olsun, buradan tescil bilgilerine ulaşacak. Ne zaman emekli olabileceğini görecek. Bodrosunu eğer memursa buradan görebilecek. Dil tazminatı alıp almadığını buradan görecek. Yine 4A ve 4B statüsünde çalışanlar iş göremezlik ödeme bilgilerini buradan sorgulayabilecek. Yine çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf sanatkar sicil odası bilgileri, iş yeri kayıtları, burada özellikle borcu yoktur belgesi alınıyor. Bu belgelerin hepsine doğrudan erişim sağlayıp gerçekleştirebilecek. İsterseniz buradan vatandaşlarımıza şunu söyleyelim, E-Devlet'e girdiklerinde çalışma hayatın bölümünde artık karşılarına ilk çıkan buton ne zaman emekli olacakları. Yani
en çok merak edilen, çünkü değil mi?
Evet evet, çok merak ediliyor ve bu gerçekten çok önemli bir hizmet.
Evet.
Yıllardır Türkiye'de özellikle belli danışmanlık firmaları vardı ve bunlar kişiye ne zaman emekli olacağını belli bir ücret karşılığında söylüyorlardı. Bugün vatandaşlarımız her biri cep telefonlarından,
ücretsiz
bilgisayarlarından E-Devlet'e girerek orada şimdiye kadar kaç gün prim ödemişler, kaç yıl sigortalılık süreleri var, emekliliğine ne kadar süre var ve aynı zamanda da şöyle güzel bir şey yapmışlar. Örneğin prim ödemesinde diyelim ki 6000 gün ödemiş. Ve diyor ki %97 ödenmiş, %3 kalmış gibi. Hı hı. Böyle bir grafiksel şey de veriyor. Onun için bütün vatandaşlarımız buradan çağrı yapalım. Oradan takip etsinler. Bu son derece önemli bir hizmet. İş arayanlara da yine bu şekilde bu bütünleşik hizmet içerisinde kişiler işkur kayıt bilgilerine kolayca ulaşabiliyorlar. İş ilanları ve başvurularını görüp buradan işkur kayıtları varsa eğer ilgili iş ilanlarına da müracaat edebiliyorlar. Yani iş arayanlar doğrudan bir işkur kayıtları olduğu takdirde iş ilanlarını hem görüp hem de müracaat etme imkanları var. Yine bir başka önemli hizmet bu iş arayanlarla ilgili kurs program ilanları ile ön başvuruları da yine buradan sorgulanabiliyor. Emeklilere dair de hem emekliler aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, yine bir aylık maaş tercihlerini, kendi aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, emekliler eğer istiyorlarsa banka değişikliği, adres değişikliğini, bu taleplerini buradan yapabilecekler. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda emeklilerin de işini kolaylaştıran bir bütünleşik hizmet oldu. Son olarak şunu söyleyelim. Bir de sağlık modülü başlığında özellikle vatandaşlar sağlık güvencesi hak sahibi mi değil mi buradan sorgulayabilecek. Reçete bilgilerini, ilaç kullanım sürelerini buradan görebilecekler. Biliyorsunuz gözlük hakkı, işte diş protez hakkı, medikal malzeme bilgileri, bunu da zaman zaman hani hakkımız var mı yok mu
tabii,
diye.
Tabii tabii, ne kadar önemli bilgiler tabii ki.
Evet evet, yani bunu çok merak ediyorduk. Evet. Artık vatandaşlar hastaneye gitmeden işte gözlük hakkı belli bir süresi var biliyorsunuz.
İki yıl diye biliyorum evet.
O süre dolup dolmadığına bakabiliyor. İşte diş protez hakkı var mı yok mu. Yine istirahat raporlarını da bu sağlık modülü içerisinde görebilecek. Onun için vatandaşlarımızın işlerini son derece kolaylaştıran yeni bir sistem. Nasıl girileceğini de hemen ifade edelim. E-Devlet'e girildiği takdirde orada bul şeyi var, arama yeri var. Oraya çalışma hayatını yazdığınızda direkt önünüze geliyor.
Evet, çok gerçekten önemli ve güzel bir uygulama olmuş ve tek çatı altında toplanması vatandaşların bunu kolaylıkla bulmaları ve erişebilmeleri anlamında da büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü bir bilgiye ulaşmak için artık biz hemen E-Devlet'e giriyoruz, orada listeleniyor ve o listelendiğinde çalışma hayatıma tıkladıklarında tüm bu bilgilere sahip olabileceklerini öğrenmeleri de bence güzel olmuş. Çalışanların emeklerine sağlık olsun diyelim. Sizinle olan bölümümüzün de yavaş yavaş son dakikalarına doğru yaklaşıyoruz ama şu konuya da kısaca değinip öyle kapatalım istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Memur Sen heyetiyle bir görüşmesi oldu. Heyeti kabul etti ve çalışma hayatına ilişkin bazı konular gündeme geldi. Neydi bu konular? Kısaca bahsedebilir miyiz?
Çok kısa söyleyelim. 3600 ek gösterge meselesi vardı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 yılında bu konuda bir vaatte bulunmuştu ve sendikalarda bu konuyu takip ediyordu. Geçtiğimiz haftada Memur Sen'le görüşmesinde bu yeniden gündeme geldi. Zaten 6. dönem toplu sözleşmesi 23 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştı. Orada da buna ilişkin bir madde geçti. Ve 2022'nin sonunda 3600 ek gösterge meselesi Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi uygulanacak. Bunun anlamı şu, yani ek göstergesi 2200 olan bir de 3000 olan belli gruplar var. Bu özellikle öğretmenler, din görevlileri, hemşireler, polisler ve diğer kesimler dediğimiz idareciler. Hı hı. Bunların ek göstergeleri 3600'e çıkacak. Ve özellikle bu ek göstergenin 3600'e çıkması kişilerin
maaş artışı anlamına geliyor
değil
mi?
Evet, emekli maaşlarını artıracak.
Evet.
Bu tabii özetle söyleyelim, işte 25 yıl hizmeti olan, 30 yıl hizmeti olanı da göre değişiyor. Ama maaşlarda da ikramiyede de yaklaşık %20 ile 25 arasında değişen bir artışa tekabül ediyor. Mesela bir örnek verelim, işte 2200'den 3600'e çıkan ve 30 yıl hizmeti olan bir memurun emekli maaşını 1021 lira artıracak.
Oo, çok güzel.
Yine aynı kişinin emekli ikramiyesini de yani 30 yıl hizmeti olan bir memurun 154 bin liradan 188 bin liraya çıkaracak. 33 bin lirada emekli ikramiyesi artacak. Bu çerçevede baktığımızda genel olarak ücretlerde, ikramiyede %20 ile 25 arasında değişen oranda artıyor. Kamu görevlileri de bunu merakla bekliyor.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Yetkili sendika olan Memur Sen'le Çalışma Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları yakın zamanda bir araya gelerek bu konuyu komisyon marifetiyle
Görüşmeye başlayacaklar. Çok çok güzel bir müjde vermiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Hayırlara vesile olsun diyelim inşallah.
Evet,
tüm çalışanlar adına size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Sayın Zengin. Yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Buyurunuz.
Teşekkür ederim. Ben de herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, Çalışanların Dünyası köşemizde bizlerle birlikteydi. Çalışma hayatın bütünleşik hizmetlerinden bahsetti ve geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Memur Sen heyeti kabulündeki çalışma hayatına ilişkin konuların gündeme geldiğinden ve detaylarından bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle biz de yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Bizler kimler miyiz sevgili dinleyicilerimiz? Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Güne Bakan'da birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.